Ayrım 9, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 80. Tuttukları balıkları kızlarına vererek bahçe musluğunu açıp ellerini yıkadı. "Bana bir havlu ver Ruda," diye emredince büyük kızı istediğini yapmak için koştu. Manfred başını kaldırdığında yabancının yakınında durduğunu gördü. Kaşlarını çattı. "Seni beklemiyordum. Burada ailemle yalnız kalmayı yeğlerim."
"Seni rahatsız ettiğimin farkındayım, özür dilerim. Şasa'nın ayakkabıları toz içindeydi. Hava alanıyla evin arası bir mil vardı. İşimin gizli ve acele olduğunu açıklayınca bana hak vereceksin sanırım."
Manfred havluyla ellerini yüzünü kurularken öfkesini bastırdı. Sonra evden çıkıp yaklaşan Heidi'yi de adamı tanıştırdı. Şasa birkaç dakika içinde hem Heidi'yi de hem de kızlarıyla ahbap oldu. Onları ustalıkla etkilemişti. Yalnızca Lothar sokulmuyordu ona. Babasından İngilizlere güvenmemek gerektiğini duymuştu. O yüzden yaklaşmıyordu. Sonunda babası işaret edince istemeye istemeye gelip el sıktı.
"Haydi yemeğe kalacaksınız değil mi Meneer?" diye sordu.
"Sizi rahatsız etmek istemem."
"Ne münasebet."
İri göğüslü, geniş kalçalı, hoş bir kadındı. Kalın sarı örgüleri beline kadar iniyordu. Manfred de bir Afrikaner olduğu için çaresiz ısrar etti.
"Karım haklı, yemeğe kalmalısın, gel bizi çağıracakları zamana kadar ön verandada oturalım."
Buzluktan iki şişe bira aldı, branda koltuklara oturup mavi Hint okyanusunu seyre başladılar. Şasa sessizliği bozdu.
"İlk karşılaşmamızı anımsıyor musun?"
Manfred başını salladı.
"Ya, iyi anımsıyorum.
İki gün önce oradaydım."
"Walvis koyunda mı?"
"Evet, seninle iskelesinde dövüştüğümüz konserve fabrikasına gittim. Beni orada kokmuş balıkların içine yuvarlamıştın."
Manfred o olayı anımsayarak memnun memnun gülümsedi.
"Ya, hatırladım."
Şasa o günden söz açarak onun biraz yumuşamasını sağlamıştı. "Bana yapılan teklifi dikkatle düşündüm. Bir insanın taraf değiştirmesi güçtür. Pek çok kimse hareketlerimi kötü anlama çekecektir. Ama bunun vatanıma borçlu olduğum bir görev olduğunu anladım. Başbakana, hükümete katılacağımı söyleyebilirsin. Ne var ki bunu zamanı gelince ve bildiğim gibi yapacağım. Şimdi sizin tarafa geçmeyeceğim. Gelecek seçimler için parlamento dağılır dağılmaz partimden ayrılacağım ve Milliyetçi Parti'den aday olacağım."
"İyi." Manfred başını salladı. "En onurlusu da bu."
Şasa aslında bunun hiç de onurlu bir iş olmadığını biliyordu. Bir an durduktan sonra devam etti. "Bu işteki rolünden dolayı sana müteşekkirim. Bana bu fırsat senin aracılığınla verildi. Ailelerimiz arasında geçenlerden sonra çok olağanüstü bir harekette bulundun doğrusu."
"Kararımda özel bir yan yoktu." Manfred dudak büktü. "Ben yalnızca bu iş için en uygun adamı düşündüm. Ailenin aileme yaptıklarını unutmadım ve asla unutmayacağım."
Şasa hafif sesle "Ben de öyle," diye mırıldandı. "Haklı veya haksız yere bu suçu ben de üstlendim. Yine de durumu biraz olsun düzeltmek istiyorum. Yani babana bir tazminat."
Manfred'in sesi sertleşti.
"Bunu nasıl yapacaksın? Bir adamın kaybettiği koluna ve hapiste geçirdiği yıllara karşı ne yapabilirsin? Tutsaklığın ruhuna verdiği zararı nasıl tasvin edebilirsin?"
Şasa "Ona borcumuzu asla ödeyemeyeceğimizi biliyorum," diye cevap verdi. "Ama hiç beklenmedik anda elime bir fırsat geçti. Babandan alınanların büyük bir bölümünü kendisine geri verebiliriz."
"Devam et, seni dinliyorum."
"Babana 1929'da bir balık avlama izni verilmiş. Kayıtları inceledim. İzin hala geçerli."
"Yaşlı bir adam balık avlama iznini ne yapsın? Anlamıyorsun. O bedenen de ruhen de çökmüş."
"Walvis koyundaki balık endüstrisi canlanmış. Hatta çok faal durumda. Verilen izin sayısı da kesinlikle kısıtlı. Babanın izni bugün çok para ediyor."
Manfred'in gözlerinde bir pırıltının belirip kaybolduğunu gördü. Manfred hafifçe gülümseyerek sordu.
"Yani babamın o izni satmasını mı istiyorsun? Yoksa kendin satın almak niyetinde misin?"
Bakışları alaycıydı. "Evet, satın alabilirim ama bu baban için o kadar iyi olmaz."
Manfred'in gülüşü silindi. Bunu beklememişti.
"Peki izni ne yapacak?"
O fabrikayı yeniden açarak ortaklık kurar ve izinden yararlanırız. Ben sermayeyi ve bilgimi koyarım. 1-2 yıl içinde babanın hissesi en az 1 milyonu bulur. Şasa bu sözleri söylerken onu dikkatle inceliyordu. Bu bir iş önerisinden daha önemliydi, bir sınamaydı. Bu adamın graniti andıran kabuğunu soyarak zayıflıklarını, ileride yararlanabileceği bir zaafını bulmak istiyordu. 1 milyon sterlin, hatta belki çok daha fazla diye yineledi. Manfred'in soluk renkli gözlerinde yine aynı pırıltıyı gördü. Bu sarı pırıltı onun aç gözlülüğünü belirtiyordu. Demek onun da insanca bir yanı vardı. Onunla başa çıkması kolaylaşacaktı böylece. Birden rahatlamıştı. Bunu gizlemek için yanında duran çantaya uzandı, kucağını açarak bir deste mavi kağıt çıkardı. ''Ben bir anlaşma taslağı hazırladım. Bunu babana gösterip durumu kendisiyle tartışabilirsin.'' Manfred kağıtları aldı.
''Yah! Gelecek hafta kente dönünce onu göreceğim.''
Şasa yalnızca küçük bir sorun var diye itiraf etti. ''Bu izin çok uzun zaman önce verilmiş. İlgili şube bunu iptal etmek isteyebilir.''
Manfred başını kaldırdı. ''Bu sorun değil.''
Şasa güldüğünün görülmemesi için bira dublesini kaldırdı. İlk sırrı paylaşmışlardı. Manfred de la Rey özel kazanç için kendi gücünü kullanacaktı. Tıpkı kayıp bekaret gibi gelecek seferki daha kolay olacaktı. Şasa Afrikaner milliyetçilerinden oluşan kabinede tek başına kalacağını biliyordu. Onun için içlerinden güvenilir bir müttefik istiyordu. Bu insan kendisine paylaşılan para ve birkaç sır sayesinde bağlanırsa onun sadakatine güvenebilirdi. Şasa büyük kazançlar vaat ederek bunu başarmıştı. İyi bir iş gördüğünü düşünerek çantasını kapattı.
''Bana zamanını verdiğin için teşekkür ederim. Artık tatilinden geri kalanın tadını çıkarman için seni yalnız bırakayım.''
Manfred başını kaldırdı.
''Karın bizim için öğle yemeği hazırlıyor. Hemen gidersen çok üzülecektir.''
Hiç olmazsa ilk kez içtenlikle gülümsüyordu.
''Ayrıca gecede 1-2 yakın dostum Brava ise gelecek. Yani et kızartacağız. Hem yatağımız da bol. Bu gece kal. Yarın sabah erkenden gidersin.''
''Çok iyisin.'' Şasa arkasına yaslandı. Aralarındaki durum değişmişti. Ama Şasa yine de usul usul araştırması gereken gizlenmiş sırlar olduğunu hissediyordu. Manfred de la Rey'in topaz rengi gözlerine bakarak gülümserken birden sırtı ürperdi. Bu gözler ona rahat vermiyordu. Bir şeyi anımsamaya çalışıyordu. Gizli kalan yine de tehdit eden bir şeyi. Heidi de la Rey verandaya geldi. Hala önlüklüydü ama eski eteğini değiştirmiş, örgülerini başına sarmıştı.
''Yemek hazır. Balık sevdiğinizi umarım Meneer Courtney.''
Şasa yemek boyunca aileye kendisini sevdirmeye çalıştı. Heidi ve kızları etkilemek kolaydı. Yalnızca Lothar adındaki çocuk farklı, içine kapanık ve kuşkucuydu. Ama Şasa'nın da 3 oğlu vardı. Uçakla büyükbaş hayvan avı hikayeleriyle onu da etkilemeyi başardı. Çocuk istememekle birlikte onu ilgiyle dinlerken gözleri parlıyordu. Sofradan kalkarlarken Manfred istemeye
''Yah Meneer dede, seni hiçbir zaman küçük görmemem gerektiğini unutmamalıyım.''
O gece bir erkek, bir kadın ve 4 çocuktan oluşan bir grup güneydeki kum tepelerinin arasından geçerek geldiler. Manfred'in çocukları da koşarak onları karşılayıp eve götürdüler. 2 aile hemen kaynaştı. Uzun zamandır tanıştıkları belliydi. Şasa aile reisini tanımıştı tabii. Manfred de la Rey'den daha iri yarı bir erkekti. O da Manfred'le birlikte Berlin'deki 1936 olimpiyatlarına boksör olarak katılmıştı. Üniversitede öğretmenlik yapan bu adam Van Schoor, de la Rey ve Stander hukuk firmasının ortaklarındandı. Rolf Stander avukatlık dışında Manfred'in siyasi kampanyalarını da organize ediyordu. Kendisi milletvekili değildi ama Milliyetçi Parti'nin ileri gelenlerinden biriydi. Şasa onun seçme Afrikanerlerin gizli Brother Bond yani kardeşler örgütünde üye olduğundan da emindi. Manfred onları tanıştırırken aralarındaki düşmanca havayı hissederek yakında hepimiz aynı taraftan olacağız diye mırıldandı.
Şimdi bira getireyim ve yeni günlere içelim.
İkisi uzaklaşınca Şasa Rolf Stander'in karısına baktı. Kadın sıska denilecek kadar zayıftı. Kaderine razı olmuş gibi bir hali vardı. Ama yine de bir zamanlar güzel olduğu anlaşılıyordu. Heidi Dönerey onun baktığını fark ederek kadını kolundan tuttu, Şasa'nın yanına getirdi.
Meneer Courtney, bu sevgili arkadaşım Sarah Stander.
Ange name kendiniz, Şasa hafifçe eğildi. Tanıştığımıza sevindim Mevru.
Kadın hafif sesle nasılsınız filo komutanı diye mırıldandı.
Şasa gözlerini kırpıştırdı. Savaştan beri bu rütbeyi kullanmamıştı. Kullanması hiç de kibar veya uygun bir şey sayılmazdı.
İlk kez şaşalayarak sordu. Tanışmış mıydık?
Kadın hayır der gibi başını sallayarak hemen Heidi'ye döndü ve çocuklardan söz etmeye başladı.
Şasa da başka bir şey söyleyemedi. Çünkü Manfred ona bir duble bira uzatıyordu.
Üç erkek verandaya çıktılar. Lothar'la Stander'in büyük oğlu Jacobus'un et kızartmak için ateş yakışını seyrettiler.
Şasa çok bilgili ve zeki iki adamın sözlerinin ilginç olduğunu düşünüyor ama onları pek dinlemiyordu. Aklı hala Sarah Stander'deydi. Kadının kendisini nereden tanıdığını merak etmişti.
Belli etmeden onu incelerken de iki aile arasındaki ilişkilerde bazı gariplikleri fark etti. İki erkeğin çok eski dost oldukları belliydi ama kadınlar birbirlerine yakınlık göstermekle birlikte aslında düşmandılar. Saatler ilerlerken ilginç iki şeyi daha anladı.
Sarah'ın bir ara kocasıyla konuşup gülen Manfred Dölery'e nefretle baktığını gördü. Bu ancak bir kadının bir zamanlar aşık olduğu erkeğe duyabileceği yakıcı türden bir nefretti.
Şasa o zaman Sarah Stander'in güzelliğini yok eden ve yaşama küsmesine neden olan şeyi anladı.
Bu durum iki kadının birbirlerinden hoşlanmamalarının nedenini de açıklıyordu.
Heidi Dölery kadının bir zamanlar kocasını sevmiş olduğunu ve belki de nefret duymasına karşın hala sevmekte olduğunu biliyordu.
Şasa kendisine yararlı olabilecek bu kadar değerli noktayı bir gün içinde öğrenebildiği için memnundu.
Rolf Stander geç vakit ailesini bir araya topladı.
Haydi gelin bakalım, gece yarısı oluyor.
Hepsi de el fenerlerini getirmişlerdi. İki aile vedalaşırken önce Rolf Stander sonra oğlu Jacobus gelip Şasa'nın elini sıktılar.
Jacobus her Afrikaner çocuğu gibi çok terbiyeliydi. Büyüklerine saygılı olmayı öğrenmişti.
İyi geceler, bir gün ben de siyah yeleli aslan avlamayı isterim.
Uzun boylu, yakışıklı bir çocuktu. Lothar'dan 2-3 yaş büyüktü.
O da Lothar gibi Şasa'nın av hikayelerine hayran olmuştu.
Bu çocukta tanıdığı bir şeyler bulan Şasa da bütün gece merak edip durmuştu.
Ancak kendisiyle vedalaşan çocuğun yanında duran Lothar'a bakarken durumu anlayabildi.
İki çocuğun gözleri de kedilerinki gibi sarımsıydı. Dölery'in gözleriydi bunlar.
Birden Sarah Stander'in nefretinin nedenini anladı.
Manfred Dölery onun oğlunun babasıydı.
Bir gün bu bilginin de kendisi için yararlı olabileceğini düşündü.
Sarah Stander'in nikah tarihini kayıtlardan bulabilirdi. Sonra ilk çocuğunun doğum tarihiyle karşılaştırabilirdi.
Ama kadının kendisini nereden tanıdığını nasıl öğrenecekti?
Şasa ertesi sabah şafak vakti kalkarak Manfred'in ödünç verdiği pijamayı çıkarıp Rob de Chambre giydi. Usulca evden ayrılıp sahile indi, buz gibi suda çıplak yüzdü. Oralarda köpek balığına rastlama olasılığı fazla değildi ama bu tehlike yine de onun zevkini arttırıyordu.
Aileyi rahatsız etmemek için sessizce geri döndüğünde Manfred'in elinde bir kitapla verandada oturduğunu gördü. Tıraş olmuş giyinmişti.
Şasa günaydın dedi. Bugün yine balığa çıkacak mısın?
Manfred mırıldandı.
Bugün pazar. Pazarları balık tutmam.
Ha evet. Şasa zevkle yüzdüğü için birden suçluluk duymasına şaştı.
Sonra Manfred'in elindeki kitabı tanıdı. İncil.
Manfred başını salladı.
Öyle, ben yeni her güne başlamadan önce birkaç sayfa okurum. Ama önemli bir sorunum olduğu zamanlar bütün bir bölüm okurum.
Şasa en yakın dostunun karısıyla sevişmeden önce kaç sayfa okudun acaba diye düşündü.
Sonra gülümsedi.
Evet, kutsal kitap insana çok yardım eder. Giyinmeye giderken kendini iki yüzlü biri gibi hissediyordu.
Heidi mükellef bir kahvaltı hazırlamıştı. Sofrada biftekten tuzlu balığa kadar her şey vardı.
Şasa yalnızca bir elma yiyip bir fincan kahve içti.
Sonra meteoroloji yağmur yağacağını bildirdi diyerek izin istedi. Bir an önce kapa dönmeliyim.
Manfred de kalktı. Seni havaalanına kadar götüreyim. Birlikte tepelere tırmandılar. Manfred birden görünüme bakmak istermiş gibi durdu. Ama soluk soluğaydı. Şasa onun hızlı tırmanmasına neden olmuştu. O anda formda değil diye düşünerek sevindi. Kendi soluğu hiç sıkışmamıştı. Vücudu da ince, sertti.
Manfred çok güzel diyerek eliyle ufku işaret etti. Şasa o zaman onun görünümü kastettiğini anlayarak başını çevirdi. Gerçekten denizde, iç tarafta kalan mavi Langeberge dağları da, arazi de çok güzeldi.
Manfred hafif sesle konuştu.
''Tanrı ona ben bu toprakları İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub'a söz verdim.'' dedi. ''Bunları senin tohumlarına vereceğim. Tanrı bu yerleri bizlere verdi ve bunları çocuklarımız için saklamak bizim kutsal görevimizdir. Bu görevin yanında her şey önemsiz kalır.''
Şasa ses çıkarmadı. Bu düşünceyi kabul ediyordu ama Manfred bir tirad okur gibi konuşmuştu.
Manfred devam etti. ''Bize bir cennet verildi. Bunu değiştirmeye, mahvetmeye kalkanlara hayatımızla karşı koymalıyız. Bunu yapmak isteyen pek çok kimse var. Onlar bize karşı birleşmeye başladılar bile. Önümüzdeki günlerde güçlü insanlara gereksinmemiz olacak.''
''Dediğin gibi bu ülke bir cennet ama bunu değiştirmeyi kim isteyebilir?''
''Yanında kaç Afrikalı çalıştırıyorsun?''
Manfred konuyu değiştiriyordu. Şasa şaşırarak kaşlarını çattı. 30.000 kadar.
Öyleyse yakında bu uyarımın acısını tadacaksın. Bu yerlerin arasından başımıza bela olacak yeni bir kuşak çıktı. Onların atalarımızın kurduğu ve çok uzun süre bize sadakatle hizmet eden düzene hiç saygıları yok. Marksist canavarlar nasıl Rusya'daki düzeni yıktılarsa onlar da beyazların Afrika'da yarattıklarını ortadan kaldırmak istiyorlar. Siyahları yöneten kabile yasaları yok oluyor. Çünkü zenciler kırsal kesimleri bırakıp rahat yaşam sürmek için kentlere doluşuyorlar. Onların beyazlara duyduğu saygı da yakında aşağı görmeye dönüşecektir. Özellikle zayıf olduğumuzu anlayacak olurlarsa bizi ezmeye kalkacaklardır. Yeni kara isyancılar bizi sınayıp zayıflığımızı ortaya çıkarmak istiyorlar.
Şasa afallamıştı. Bunları nereden biliyorsun?
Siyahlar arasında muhbirlerimiz var. Polisin görevini başarıyla yapabilmesi için bu gerekli. Siyahlar çeşitli grevler yapacak, baş kaldıracak, beyazların dükkanlarını boykot edecekler.
Şasa ya sabotaj diye sordu. Bu tür olaylar şirketleri için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Mala zarar da düşünüyorlar mı?
Manfred hayır dedi, sanmıyorum. Zaten onlar aralarında bölünmüşler. Komünist partiden bazı eski yoldaşlar da aralarına katılmış. İçlerinde şiddet ve sabotaj isteyeni pek az.
Neden bunlar olmadan baştakileri yakalamıyorsunuz?
Manfred buna yetkimiz yok diye karşılık verdi.
Bu yetkinin size verilmesi gerekir.
Yah, görevimizi yapabilmemiz için bu gerekli. Yakında bu yetkiye de sahip olacağız. Ama şimdilik yılanın başını kesebilmek için delikten çıkmasını beklemek zorundayız. ANC ile ilgilenmemiz şart.
Şasa ANC mi diye atıldı. Ama o grup bu işin arkasında olamaz. 40 yıldan beri var onlar. Hepsi de barışçı yollardan uzlaşma yanlısıdır.
Bir zamanlar öyleydi. Eski liderlerin yerine daha genç ve tehlikeli adamlar geldi. Mandela, Tambo ve daha da kötü olan başkaları. İşte bu yılanlar şimdi cennetimize yayılmak istiyorlar.
Dönüp sessiz sedasız yürüdüler. Küçük havaalanına gelince şasa uçağını kontrol etti. Sonra yine Manfred'in yanına geldi. Düşmanı yenmek için bir çare var. Onların yakınmaları için bir neden kalmazsa bu sorun da ortadan kalkar.
Manfred ifadesiz sarı gözlerini şasaya dikerek, ''Yani yerlere siyasi haklar tanımamızı mı istiyorsun?'' dedi.
Bir yandan da seçiminde yanılmış olabileceğini düşünüyordu. Zencilere oy hakkı verilmesine inanan biri, Milliyetçi Parti'nin üyesi olamazdı. Hele ona bakanlık asla verilemezdi. Şasa bunu hiç aklına getirmediğini belirtince içi rahatladı.
''Aman Tanrım, ne münasebet. Bunu yaparsak ülkedeki beyaz uygarlık sona erer.
Siyahların oya değil, pastanın bir dilimine gereksinmeleri var. Biz siyah orta tabakanın oluşmasını sağlamalıyız. Onlar bizi devrimcilerden korurlar. Karnı ve cüzdanı dolu olan bir adamın kurulu düzeni değiştirmeye kalkmasına hiç tanık olmadım.
Manfred güldü. İşte bunu beğendim. Çok haklısın. Apartheid'i oturtabilmek için büyük paraya gereksinmemiz var. Bunun pahalı olacağını biz de kabul ediyoruz. İşte bu yüzden seni seçtik. Geleceğimizi güven altına almamızı sağlayacak parayı senin bulacağını umuyoruz.
Şasa'nın uzattığı eli sıktı.
Bu arada karının söz dinlediğini de anladım. Özel şubeden gelen raporlar onun sol kanat liberalleriyle ilişkisini kestiğini belirtiyor.
Şasa da gülümsedi. Bütün bunların ne kadar boş olduğunu kendisine anlattım. Karım da bir bolşevik olmaktansa bir arkeolog olmaya karar verdi. Birlikte güldüler. Şasa Moskito'ya binerek beton yolda ilerledi ve birden havalandı. Onun arkasından bakan Manfred,
''Seninle kardeşiz.'' diye mırıldandı. ''Birbirimizden nefret ediyoruz. Oysa yaşama gücümüz bu nefretten daha güçlü. Sen bize katılırsan diğer İngilizler de seni izleyebilir. Çünkü hiçbirimiz yalnız yaşayamayız. Afrikaner ve İngiliz, biz birbirimize bağlıyız. Biri batacak olursa ikisi birden bu kapkara sularda boğulacaktır.''
9. ayrımın sonu. Sayfa 89.